İmanı zayıf olan kişiyi aranıza kabul edin ama kişisel düşünceler üzerinde onunla tartışmayın diye okuyoruz. Yorumunu yapmakta olduğum Romalılar mektubunun 14. bölüm 1. ayetinde. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. İmanda zayıf olanı topluluğunuza alın. Ama bunu vicdanı yani davranışları ve görüşler hakkında onu yargılamak için yapmayın. Sevgi yasası şimdi işlerliğe geçecektir. Paulus Romalılar 13'ün sonunda adam öldürmek, zine yapmak, hırsızlık etmek, yalancı tanıklık etmek ve açgözlülük etmek gibi ahlaksız ve yanlış oldukları kesin olan şeyleri kınayarak kutsal kitapta kesin bir şekilde yasaklanmamış, sorgulanabilir konuları kınamanın tehlikesine karşı bizleri uyarıyor. İmanı zayıf olanı müjdenin büyük gerçekleri, imanın gerçekleri konusunda imanı zayıf olan anlamına gelmez. İmanın soyut niteliğinden söz eder. Zayıf olanın imanının davranış konularında sürçtüğü ve tereddüt ettiği anlamına gelir. Belirli konularda böyle bir imanlının ne yapması gerektiğini bilmez. Bu kişi imanlılar topluluğuna, insanlar kendisine kollarını açarak kabul edilmelidir. Onunla aynı fikirde olmayabilirsiniz ama İsa Mesih'e iman ediyorsa onu kabul etmeniz gerekir. Onu sorgulanabilir konularda bir tartışma başlatmak üzere kabul etmemelisiniz. Bir grup imanlı, Hristiyan davranışı hakkındaki sorgulanabilir konularda diğer bir grup imanlıyı kesinlikle yargılamamalı. Şimdi yanlış anlamayın. Temel ana konularda imanlının kesin bir görüşü olmalı. Yani sağlıklı öğretide kesin olarak durmalı. Ama temel olmayan bazı konular vardır ki bunlar Tanrı sözünde ne yapılması ya da nasıl yapılması konusunda bir açıklama vermez. Yani o konuda Tanrı sözü suskundur. O zaman bizler de bu konuda iddia etmememiz gerekir. Elbette ki o konuda bir görüşümüz, bir yorumumuz olabilir, olmalı da. Ama herkesin o belirsiz konuda illa da benim gibi düşünmesini söylemek doğru değildir. Şunu açık olarak söylemem gerekir ki tekrar, imanlılar topluluğunun kutsal kitapta açık olarak belirtilmediği ya da yasaklamadığı kişisel özgürlükler konusunda karar verme yetkisi yoktur. İkinci ayet bunu biraz daha açıklıyor bize. Örneğin diyor Pavlos, birinin inancı her tür yiyeceği yemesine izin verir. Öte yandan imanı zayıf birisi sadece sebze yer. Pavlos ikinci ayette bunu bize biraz daha açıyor. Şöyle diyor, örneğin birinin inancı her tür yiyeceği yemesine izin verir. Öte yandan imanı zayıf biri ise yalnız sebze yer. Bu ayet bazı ayrılıkçıları incitebilir. İmandaki güçlü kardeş her şeyi yiyendir. Onu yemem, bunu yemem, onu yemem ya da bunu yemem doğru olmaz, beni rahatsız ediyor diyen kardeş aslında zayıf olan kardeştir. Kuvvetli kardeş, İsa'nın tüm yiyecekleri temiz kılarak her şeyi temiz yaptığının bilincindedir. Yaratılış 9. bölüm 3. ayete göre Nuh'un tufanından sonra Tanrı bütün etleri yenilmek üzere insanlara verdi. Bütün canlılar size yiyecek olacak diyor bu ayette. Yeşil bitkiler gibi hepsini size veriyorum diye okuyoruz. Tanrı İsrail ulusu için temiz olan hayvanlarla temiz olmayan hayvanlar arasında bir ayrım yapmıştı. Bilgili imanlı bunun kendisi hakkında olmadığını bilir. Çünkü Pavlos 1. Korintoslar 8:8'de yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek de bir eksiğimiz olmaz. Yersek de bir üstünlüğümüz olmaz der. Petros'a Yafta'da Simon adlı bir dericinin evinin damındayken bu konuda pratik bir ders verildiğini hatırlayacaksınız Habercilerin İşleri 10. bölümde. Petrus murdar olan hiçbir şey yemediğinden ötürü gururluydu. Ayrılmıştı ve bundan ötürü gurur duyuyordu. Kutsal Ruh ona Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen murdar deme dedi. Pavlos vicdanı kendisini rahatsız etmeden et yiyebilirdi ve Petrus'un bu konuda tereddütü vardı. Eskiden sadece sebze yiyen zayıf kardeş et yemeyi iğrenç bulur. İlke nedir? Birisi et yiyebiliyor, diğeri yemiyor. Tanrı'nın lütfuyla birisinin et yememesi ve diğerinin yemesi gerektir. Paulus, bakın 3. ayette ne diyor? Her şeyi yiyen, yemeyeni aşağı görmesin. Ne de salt sebze yiyen, yiyecek konusunda sakıncası olmayanı yargılamasın. Çünkü Tanrı onu içten kabul etmiştir. Bu aşırı tutucu ya da ayrılıkçı olanlara ilişkin belki şöyle söylemem gerekir. Eğer bu şekilde inanmak istiyorlarsa, işin aslı bunun onlara ait bir mesele olduğudur. Ancak böylelerini kalkıp da onu bunu düzeltmeye kalkmalarını kabul etmem ve bunu doğru olarak da görmem. Birçok konuda öğrenmem gerektiğini, düzeltilmeye ihtiyacım olduğunu biliyorum ama bunu yapacak olanlar onlar değildir. Bundan eminim. Bir grubun diğerini kınamaması gerekir. Eğer et yememeniz gerektiğine inanıyorsanız, eti burada bir örnek olarak kullanır ama bu kutsal kitapta açık bir şekilde yasaklanmamış olan her şey için geçerlidir. O zaman et yememelisiniz dostum. Ama eğer et yiyebileceğinize inanıyorsanız o zaman gidin etinizi yiyin. Başka birinin evinde çalışan uşağı yargılamak için sen kim oluyorsun diyor Paulus Romalılar 14:4'te. Onun başarılı olup olmadığını ancak efendisi karar verir. Kaldı ki başarılı olacaktır çünkü Rabbin onu başarılı kılmaya gücü vardır. İnayet aracılığıyla kurtulan bir insan Tanrı'nın katında durmaktadır değerli dostum. Evet, inayet aracılığıyla kurtulan biri Tanrı'nın önünde durmaktadır. Onu sadece Tanrı yargılar. Kimse onun ya da bunun yargıcı olmamalı. Bu utandırıcı bir şeydir. Paulus, başka birinin evinde çalışan bir hizmetçiyi yargılamaya senin ne hakkın var diye sormaktadır. Durum sorgulanabilir bir şeyle ilgili olduğunda sizin başka bir imanlının davranışlarını yargılamaya ne hakkınız vardır Mesih imanlısı dostum? Siz Tanrı mısınız? Bu kişi size karşı sorumlu mu? Paulus o kişi size karşı sorumlu değil, Tanrı'ya karşı sorumlu. Kendi efendisinin önünde duracak diyor. Zengin birinin evinde yemeğe davetli olduğunuzu ve hizmet edenin soğuk börekler getirdiğini düşünün. Siz hizmetkara bana soğuk börek getirmenin anlamı ne diye soruyorsunuz. Ve hizmetkara verip veriştiriyorsunuz. O evde çok rahatsız bir sessizlik olacağını söyleyebilirim. O kişi sizin hizmetçiniz değildir. Belki soğuk börek servisi yapmaması gerekir ama bunu söylemek size düşmez. Evin hanımının mutfağa gidip durumla ilgileneceğine eminim. Belki siz benim bu şüpheli alanlardaki görüşüme katılmıyorsunuzdur. Size hesap vermem gerekmiyor. Siz benim efendim değilsiniz. Ben İsa Mesih'e karşı sorumluyum. Efendim odur. Paulus şimdi bizlere ilk büyük ilkeyi veriyor. Biri şu günü öteki günden üstün tutar, öbürü ise günlerin tümünü eşit tutar. Herkes kendi sağduyusuna güvensin diyor 5. ayette. Mesih imanlıları genellikle haftanın ilk gününü, yani pazar gününü Rabbe saygı tapınma günü olarak tanır. Evet, bugün de Rabbe tapınmak için bir araya gelir. Bilindiği gibi bugün takvimin evrensel çapta uyguladığı tatil günüdür. Rab ise haftanın ilk günü ölülerden dirildi. Bugün imanlıların Rabbi andığı gün oldu. Pazar günü İsa Mesih'in diri olduğunu anımsatır. İnanlıların ona bağlılığını, tapınışını akıllara getirir. Yahudiler Şabat gününü tutar. Bu da 10 emrin 3. buyruğuna dayanmaktadır. Şabat gününü anacaksın, onu kutsayacaksın diye okuyoruz çıkış 20. bölümde. Rab Tanrı bugün de yaratılış işinden rahat etti. Bağlısının da 6 günlük çalışmadan rahat etmesini buyurdu. Bugün hem tapınmaya hem ruhsal hizmete hem de istirahate ayrılır. Çarmıh üzerinde öldükten sonra ölen insanın cesedi gömülünce hazırlık günü başlıyordu. Yani Şabat, cumartesi. Buna tanık olan kadınlar Şabat günü ruhsal yasa uyarınca dinlendiler. Bunun ardından insanın dirilişine geçilmektedir. Bu ilişkide çok önemli bir aşamaya tanık oluyoruz. Mesih imanlıları giderek Şabat yerine pazar gününü, bu Kiryaki'dir ve Rabbin gününü tutmaya başladılar. İlk imanlılar topluluğunda toplantılar her gün yapılıyordu. Başlangıçta imanlılar Mesih'in dirilişiyle öylesine mutlu ve sevinçliydiler ki her günü tapınış gününe dönüştürdüler. Elbette ki bu uzun süremezdi. Hayatın gerçekleri, sorunları ve sorumlulukları imanlıların karşısına dikilecekti. Tapınma gününün pazar günü yapıldığını ilk olarak 1. Korintoslar 16:2'de görüyoruz. Bununla da anlıyoruz ki kilise toplantıları Şabat günü değil, pazar günü yapılmaya başladı. Şabat ve pazar günü arasındaki fark çok önemlidir. Çünkü Şabat tapınışı doğrudan doğruya Musa'nın ruhsal yasasına bağlı bir uygulamadır. Oysa İsa Mesih pazar günü dirilmiştir. Bu nedenle de imanlıların Rabbin diriliş günü bir araya gelip tapınmaları önemliydi. İlk toplulukta bu büyük bir sorun yarattı. Çünkü İsa Mesih'e iman eden Yahudiler için Şabat'ın önemli bir yeri vardı. Bu insanlar Musa'nın yasasıyla yetişmişlerdi. Şabat gününde Rab'be tapınmayı bırakıp pazar gününü benimsemeleri kolay değildi. Birçokları Şabat'ı tutmayı sürdürdüler. Bazıları daha da ileriye giderek sünnetin bile gerekli olduğunu söylemeye başladılar. Ama diğer uluslardan gelen imanlılar için Şabat'ın fazla bir önemi yoktu. İsa Mesih pazar günü ölüler arasından dirilmiştir. Bu nedenle Tanrı'ya bugün de tapınmalı görüşündeydiler. Ki bu da doğruydu. Haberciler ilk kilise konseyinde bu konuya ilişkin bir karar vermedi. Bunu Kayra öğretisiyle bağlantılı uygulama olarak görmedi. Yahudilikten gelen imanlılar daha da ileriye giderek Şabat günü hiçbir iş yapmayarak toplanılması gerektiğini söylediler. Ama öteki uluslardan gelen imanlılar ise Rabbin diriliş günü olan pazar günü toplanılması gerektiğini söylediler. Bu iki düşünce akımı bazı kesimlerde aşırılığa yol açtı. İsa Mesih'in şu vurgulamasıyla çelişkiye düştü. Şabat günü insan yararına saptandı. İnsan Şabat günü yararına değil. Bu durumda insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. Elçi Pavlos Galatya'da Musa'nın yasasını ve Şabat'ı öne çıkaranları şöyle eleştirdi. Özel günlere, aylara, mevsimlere, yıllara önem veriyorsunuz. Bu öğretmenler başka başka kilise toplantılarına kişisel görüşlerini empoze etmeye çalışmaktaydılar. Paulus ise şöyle dedi. Bu nedenle hiç kimse yiyecek, içecek, dinsel gün, yeni ay ya da Şabat günü gibi sorunlarla size yargıç kesilmesin. Kolosaliler 2:16. Tıpkı ilk kilise konseyinde kesin bir kararın gerekli sayılmadığı gibi daha sonra elçi Paulus da günler tutmanın hiçbir öneminin olmadığını şöyle vurguladı. Bunlar ileride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Somut gerçek Mesih'tir. Kolosaliler 2:17. Bir günü öteki günden üstün tutan bunu kendi sağduyusuna güvenerek yapar. Bu türden karar Mesih'in kişiyi özgür kılmasıyla birlikte gidecek. Şu ya da öbür kuşak böyle istiyor diye bir zorunluluk olmayacaktı. Ama bu olursa Mesih'te bulunan özgürlük zorlanmış olacaktı. Bağlılık herhangi bir güne değil, İsa Mesih'edir. Bu ilişkide günlerin, ayların, yortuların, bayramların Tanrı önünde hiçbir öneminin olmadığını vurguluyor Pavlus. Tıpkı belirtildiği gibi bunlar ileride beklenenlerin Rab İsa Mesih'in ikinci kez gelişiyle ilgili görkemli gelişmelerin yanında sadece bir gölgedir. Mesih'te olan kişi Mesih'teki o harika kurtuluşun sevincini, esenliğini yaşamalı. Vaktini kurallarla, yasalarla geçirmemelidir. Biri şu günü öteki günden üstün tutar. Öbürü ise günlerin tümünü eşit tutar. Herkes kendi sağduyusuna göre güvensin diye okumuştuk 5. ayette. Sağduyusuna güvensin demek ikna olsun demektir. Pavlos dikkatleri yiyecekten gün sorununa çekiyor. Bazı kişiler Rabbin gününün farklı olduğu konusunda ısrar ederler. Bazıları Rabbin günü olarak pazar gününü, diğerleri cumartesini kutlarlar daha önce de belirttiğim gibi. Farklı olması gereken gün değil, imanlıdır. Önemli olan belirli bir gün değildir. Pavlos bu nedenle yiyecek ve içecek, bayram, yeni ay ya da sept günü konusunda hiç kimse sizi yargılamasın demiştir. Sakın bana hangi günü kutlamam gerektiğini söylemeyin. Ben size karşı sorumlu değilim. Rab İsa'ya karşı sorumluyum, efendim odur. Herkes kendi sağduyusuna güvensin sözünün anlamı, bu konuyla kafası, kalbi, iradesi ve kişiliğinin tümünün dolu olması gerektiğidir. İmanlı sadece kendisinin tamamen ve hiçbir çekince olmadan verebileceği şeyleri yapmalıdır. Dostum, Tanrı için her ne yaparsanız yapın, bunu büyük bir hevesle yapmalısınız. Bakın, ben sık sık uzun yürüyüşler yaparım ve bu yürüyüşü de büyük bir hevesle yaparım. Ve Rab için her ne yaparsam onu büyük bir hevesle, sevgiyle, zevkle yaparım. Kutsal kitabı öğretmemin nedeni onu öğretmeyi çok sevdiğimdir. Ondan öğreniyorum ve öğretmeyi seviyorum. Yapmayı bildiğim her şeyden çok bunu yapmayı tercih ediyorum. Kilise işinin günümüzde olduğu gibi başarısız olmasının nedenlerinden biri, işi yapan kişilerde heves olmamasıdır. Birisinden toplantılar için bir hizmet isterseniz ne diyorlar genelde biliyor musunuz? Başka birisini bulamazsanız yaparım. Eğer böyle düşünüyorsanız o hizmeti yapmayınız kardeşim. İlgisiz, hevessiz bir hizmet sunuyorsanız bunu yapmayın. Bu hata olur. İlk büyük ilke herkesin kendi görüşüne tam güveni olsundur. Şimdi bu ilkeyi sorgulanabilir şeylere taşıyalım. İnsanlar, özellikle de gençler, bana sık sık şunu ya da bunu yapmanın yanlış bir şey olup olmadığını sorarlar. Ben de sanırım senin için yanlış ama benim için değil derim. Tabii ki bana ne demek istediğimi sorarlar. Ben de benim bu konuda hiçbir sorum yok. Sorunum da yok. Eğer yapmayı isteseydim hevesle yapardım. Burada önemli olan sizin bu konuda bir sorunuz olmasıdır. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Eğer kendi görüşünüze tam güveniniz olsaydı, bana gelip bu konuda bir soru sormazdınız. Dostum, bu büyük bir yol gösterici ilkedir. Her ne olursa olsun, yaptığınız bir şey hakkında kafanızda bir soru varsa, o şey sizin için yanlıştır. Emin olun ve ondan sonra adım atın. Benim için yanlış olmayabilir ama sizin için yanlış olduğu kesindir. Simon Petros'un Rab tutuklandıktan sonra onu uzaktan izlediğini hatırlayacaksınız. Petros o gece başkahinin yargı salonuna gitti ve orada bir yere kuruldu. Kayafa'nın evi buradaydı ve Simon Petros burada Rabbini tanımadığını 3 kere inkar etti. Ben Simon Petros'un o gece oraya gitmemesi gerektiğinden eminim. Diğer yandan belli ki Yeruşalim'de oturan ve başkahinin ev halkı tarafından tanınan Yuhanna oraya gitti ve Rabbini inkar etmedi. Yuhanna'nın orada olmasının bir sakıncası yoktu ama Simon Petros için bu yanlış bir şeydi. Gördüğünüz gibi Simon Petros zayıf kardeşti. Günümüzde zayıf kardeş ayrılmış kardeştir. Bu size tuhaf gelebilir ama yaplar ve yapmalardan oluşan küçük bir yasal sistem oluşturan insanlar seyretmeye layıktırlar. Bunlar zayıf kardeştirler. Sorgulanabilir konular eğer inanlı için sorgulanabilir şeylerse bunları yapması yanlıştır. Eğer bunları yapıp Rab'le yakın bir ilişkiyi sürdürebilirse onun için yanlış değildirler. Size bununla bağlantılı olan bir tecrübemi anlatayım. Stuttgart'ta bir bayan bana gelip bir Hristiyan olarak dans etmem acaba sizce yanlış bir şey mi diye sormuştu. Ben de ona İsa Mesih'i de beraberinde götürebileceğin her yere gidebilirsin dedim. Eğer İsa Mesih'i de o dans salonuna götürebilirsen git. Bu yanıt bayanın hiç hoşuna gitmedi. Sonra da bu bayandan hiçbir şey duymadım. Sanki yavaş yavaş batıp gitti. Belirli bir güne saygısı olanın bu saygısı Rabbedir diyor Pavlos Romalılar 14 ayet 6'da. Yemek yiyen de Rabbi yüceltmek için yer. Çünkü Tanrı'ya teşekkür eder. Öte yandan yiyecek konusunda çekingen davranan, Rabbi düşünerek çekingen davranır. Bunun için de Tanrı'ya teşekkür eder. Anılan olay gün değil, ölüler arasından dirilen Rab'dir değerli dostum. Bu durumda ruhsal yasayla ilgili Şabat'ın pek bir önemi kalmaz. Bağnaz olan din adamlarının bağlılığı güneydi. Rab'be değil, bu yüzden davranışları gülüştü. Belirli bir yiyeceği yiyen bunun için yer. Yemeyen neden yemez? O yiyeceğe karşı saygısı, kaygısı ya da korkusu olduğundan mı? Böyle bir durumda o kişinin davranışı Tanrı tarafından değil, duyguları, dininin yasaları ya da insanların buyrukları tarafından yönetilmektedir. Tanrı'ya imanını yiyeceklerle saptayanın imanı hiçbir zaman sağlıklı bir iman değildir. Aynı zamanda din ya da insanlarca konulan kurallara göre yiyecekler yiyenler de diri Tanrı'ya değil, yanlış öğretiyi yayanlara hizmet etmektedirler. Vicdanı nedeniyle belirli yiyeceklerden uzak durmak isteyen biri bunu yapabilir. Bunda hiçbir sorun yok ama başka biri yiyecek konusunda herhangi bir sorun görmüyorsa o da özgürdür ve bunda da bir sorun yok. Kimse kimseyi bu konularda yargılamamalı. Dostum, pazar günleri istersen futbol oyna, istersen başka bir iş yap. Eğer İsa Mesih'i de beraberinde götürebiliyorsan hiçbir sorun yok. Dikkat edilmesi gereken önemli şey günün Rab için kutlanması ya da tutulmasıdır. Ayrıca eti yiyen Tanrı'ya yüreğinde şükreder. Eti yemeyen de Tanrı'ya yüreğinde şükreder. Tanrı'nın dikkat ettiği şey sofradaki şey değil, yürekteki şeydir. Hristiyan davranışını belirleyen dışsal şeyler değil, yürek tutumudur. İşte önemli olan da budur.